Ayrım 35, Sarıkamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 324. 91. alay ikinci uykusuz gecesini de yolda geçiriyordu. Gökte parlak bir ay vardı. Ay ışığı karla kaplı yamaçlarda yansıyor, çevreyi gündüzü andıran biçimde aydınlatıyordu. Alay bir ormanın içinde Kosor Boğazı'na doğru ilerliyordu. Taburun gerisinde atıyla yol alan Doktor Yüzbaşı Derviş Kuntman, dün geceki yürüyüşte kapıldığı evhamdan sıyrılmıştı. Çam ağaçlarından ürkmüyor, her çamın ardında bir Rus askeri kendisini gözlüyormuş gibi bir duyguya kapılmıyordu artık. Bu kez bir başka havanın içine girmişti. Uzun çamları mezarlıklardaki servi ağaçlarına benzetiyor, anlatılmaz bir hüznün benliğini sarmasına engel olamıyordu. Bazı erlerin gözleri kapalı önünden yürüyenin izinden ayrılmaksızın yürümesi şaşırtıcıydı. Uyur gezer gibiydiler. Sanki bilinçaltlarında bir güç, bir mekanizma rotayı ayarlıyor, uyuyan ere yalnızca adım atmak kalıyordu. Bu yürüyüş en fazla 5-6 adım sürüyor, ayağı bir şeye takılan sendeleyerek kendine geliyor, kısa bir uyanıklıktan sonra yeniden uykulu yürüyüşe başlıyordu. Çoğu zamanda sendeleyen yere, karların üstüne yuvarlanıyor, arkadan gelenlerin yardımıyla ayağa kalkıyordu. Ormandan çıkmadan mola verildi. Şuradan buradan toplanan, çam ağaçlarından koparılan dallarla ateşler yakıldı. Herkes koyu dumanlar çıkaran ateşlerin yakınına sokulmuş, bir yandan ısınıyor, bir yandan da mataralarında erittikleri kar suyuyla çay yapmaya çalışıyordu. Ateşin etkisiyle biraz ısınan bedenlerde bir gevşeme görülüyor, çayını yudumlayan, kuru peksimetini kemirerek, midesindeki açlığı hafifçe bastıran karların üstüne kıvrılıyor, uyumaya başlıyordu ateş başında. Alay Kosor Boğazı'na girdiğinde gün ağarmıştı. Bu sırada Rus artçılarının ani ateş açtıkları görüldü. Alay araziye yayılıp ateşle karşılık vermeye başladı. Savaşçılar uyku sersemliklerini üstlerinden henüz atmışlardı ki Ruslar ateş kesip hızla geri çekildi. Kısa çarpışmada az da olsa yitik verilmişti. Topçu taburu komutanı binbaşı İskender şehitler arasındaydı. Alay toparlanıp yürüyüşe geçti. Alayın artçıları ateş yakarak topraktaki donu çözecek, mezarları kazacak, şehitleri toprağa verdikten sonra arkadan gelecekti. Savaşçıların adımları artık iyice ağırlaşmış, yorgunluk ve uykusuzluk son kerteye varmıştı. Çoğunun tek adım atacak gücü, göz kapaklarının düşmesine engel olacak direnci kalmamıştı. Bu yüzden daha sık ve uzun süreli molalar veriliyor, ateşler yakılıyor, çaylar kaynatılıyor, peksimetlerle biraz güç kazanılmaya çalışılıyordu. Bu koşullar altında sabahtan akşama dek bedenler sürüklenmiş, 2 kilometrelik mesafe son saatte aşılarak akşama doğru Kosor köyüne varılabilmişti. Kosor göleye uzanan bir vadinin başında ve deniz yüzeyinden 3111 metre yüksekliğindeki Allahu Ekber dağının eteğinde kurulmuş büyük bir Türk köyüydü. Evlerin pencerelerinin damlarda oluşu buranın yaman bir kışı olduğunu gösteriyordu. Allahu Ekber dağı köyün ucunda bir dev gibi yükseliyor, dağı aşacaklarını düşünen yorgun savaşçılara ürküntü veriyordu. Alay köye girdiğinde bir canlılık göze çarpıyordu. Daha önce gelen birliklerin yarattığı kargaşaydı bu. Yüksek bir evin önünde kolordu flaması dalgalanıyor, Albay Hafız Hakkı'nın burada olduğu anlaşılıyordu. Savaşçılar köy evlerine dağılmışlar, odalara tıklım tıklım dolarak uykuya dalmışlardı. Doktor Derviş, Tabur Komutan Vekili, Yüzbaşı Harputlu Sabri ve Yaver Teğmen Namık ile aynı odayı paylaşıyordu. Odanın tavanında bir pencere bulunuyor, ocakta yanan büyük bir kütük odayı hem ısıtıyor hem aydınlatıyordu. Ev sahibi şöyle bir görünüp gitmiş, bir daha gelmemişti. Doğu Anadolu köylülerinin konukseverliği yoktu burada. Tutum ve davranışlarında bir çekingenlik, bir ilgisizlik seziliyordu. 36 yıldır Rus işgali altında kalmaları Kosor Türklerini yabancılaştırmıştı. Ya Kafkasya'ya varıldığında Anadolu ile yüzyıllardır hiçbir bağlantısı olmayan Kafkas Türklerinin tutumu nasıl olacaktı acaba? Yavuz savaş gemisi 4 ay önceki adıyla Göben, Karadeniz'deki gösteri seferinden İstanbul'a dönüyordu bugün. Gemide iki ünlü Alman bulunuyordu. Mareşal von der Goltz ve Osmanlı donanması komutanı Amiral Wilhelm Souchon. Amiral Souchon, Osmanlı İmparatorluğunu savaşa soktuktan sonra Karadeniz'i Türk Gölü yapmaktan hiç söz etmez olmuştu. Tersine Rus donanması Karadeniz'e egemen olmuş, Yavuz ve Midilli'yi kıstırmak için dört dolanmış, onları bulamayınca Zonguldak, Sinop ve Trabzon'u topa tutarak meydan okumuştu. Hatta İstanbul yakınlarına sokularak boğazın önüne mayınlar döşemişti. Fesler ütülenecektir. Sabah verilen günlük emirde bu bölümü okuyan Alman denizcileri sevinç çığlığı atmaktan kendilerini alamadılar. Emirde fesler ütülenecektir denildi mi iki şeye birden sevinirlerdi. Yavuz İstanbul'a yaklaşmaktadır ve karaya çıkmaya izin verilecektir. Amiral denizcilerin buruşuk feslerle İstanbul'da dolaşmalarını hoş karşılamıyordu. Yavuz İstinye'ye varıp demir atınca izine çıkacaklar, feslerini ütületmek için kuyrukta sabırsızlanırdı. Kuyrukta sohbet koyulaşır, nereye gidecekleri konusunda anlaşan gruplar oluşurdu. Çoğunluk Beyoğlu'nun Rum meyhanelerini ve Marmara Adası şaraplarını severdi. Bol mezeli rakı sofrasını yeğleyenler günler geçtikçe çoğalıyordu. Yavuz İstanbul boğazına yaklaşmıştı ki birden büyük bir patlama duyuldu. Koca çelik tekne sıçramaya benzer bir ilkirme geçirdi, ardından sancak yanına yatmaya başladı. Sancak kesimindeki bölmelerin kapıları kapatılınca geminin bir mayına çarptığı ve teknede 64 metre kareli kocaman bir delik açıldığı ortaya çıktı. Bölmelere dolan sular gemiyi tehlikeli biçimde sancak yanına yatırmış, gemi batma tehlikesiyle karşılaşmıştı. Yana yatış sürerken ikinci bir patlama duyuldu. Yavuz yeniden irkildi. Herkes geminin sonu geldi diye düşünürken tekne doğrulmaya başladı. Mutlu bir rastlantı sonucu ikinci mayın geminin iskele yanında patlamıştı. Oradaki bölmelere dolan sular dengeyi sağlamış, iyice yan yatan gemi doğrulmuş ve eski düz durumunu almıştı. Yavuz İstanbul boğazına sulara yarı gömülü olarak girdi. İki dev yaranın Yavuz karaya alınarak tamiri gerekiyordu. Ama Türkiye'de ne bir gemi tersanesi vardı ne de onarım için tesis. Tek çare her biri 300-350 ton gelecek iki büyük gezici tamir havuzu yapılmasıydı. Havuzların yapımı ve Yavuz'un onarımı en azından 3-4 aylık bir işti. Yavuz Karadeniz'de üstünlük sağlayamamıştı. Hiç olmazsa İstanbul'dan Trabzon yoluyla 3. Ordu'ya gönderilecek cephane silah ve savaş gereçleri taşıyacak gemileri Rus saldırısına karşı koruması bekleniyordu. Gerçi Amiral Souchon bu işi türlü bahanelerle savsaklıyordu ama yine de bir umut vardı. Şimdi bu umut da suya düşmüştü. Doğu Anadolu'ya yapılacak destek için geriye tek yol kalıyordu. İstanbul'dan Torosların eteğindeki Ulu Kışla'ya tren, oradan da Erzurum'a dek eski kervan izleri üzerinde yapılacak bir ayı aşan karayolu yolculuğu. Enver Paşa Kafkasya içlerine ilerlerken gerilerden pek destek göremeyeceğe benziyordu. 27 Aralık 1914. Zaman gece yarısını geçtiğinde Kosor'un bacalarında tüten dumanlar kesilmiş, köy sessizliğe gömülmüştü. Teğmen Namık odaya girdiğinde yüzbaşı Harputlu Sabri Sedir'in üstüne kaputuyla uzanmış ve derin uykuya dalmış buldu. Yanında doktor yüzbaşı Derviş Kuntman uyuyordu. Sönmüş ateşin üstünde isli bir çaydanlık, ocağın önünde birkaç bardak duruyordu. Teğmen Namık yüzbaşı Sabri'nin iyileşip iyileşmediğini merak ediyordu. Şiddetli ishaldi yüzbaşı. Eritilmiş kar suyu içmenin ishale yol açtığı sanılıyordu. Dün yol boyunca sık sık yürüyüş kolundan ayrılıp guruldayan bağırsaklarını boşaltmak zorunda kalmıştı. O soğukta kolay değildi pantolon çözmek, don sıyırmak. Bereket kalın yamçısı vardı. Dipnot yamçı kalın yünden yapılmış yağmurluk. Onu şöyle bir yayarak çömelince rüzgar soğuk fazla işlemiyordu. Yine de işini gördükten sonra uzun süre belden aşağısı buz gibi kalıyor, kolay kolay ısınmıyordu. Tam ısınınca bağırsaklar gurulduyor, yeniden bastırıyordu. İshalli erlerin hali dumandı, yamçıları yoktu zira. Yüzbaşı Sabri dün gece bir şey yememiş, hemen yatmak istemişti. Doktor Derviş ishal için ilaç yerine şekersiz çay önermişti. İki bardak koyu çayı içirmiş, hastası dalınca o da yanına uzanıvermişti. Teğmen Namık istemeye istemeye uyandırdı onları, durumu açıkladı. Alayımız başköye hareket edeli çok oldu. Dipnot, 31. tümenin 91. alayı. Biz alayı arkadan izleyerek Allahu Ekber dağını aşıp başköyde alayla buluşacağız. Yüzbaşı Sabri'nin biraz daha dinlenmesi için alay yola çıkarken uyandırılmadığı anlaşılıyordu. Kalkıp hazırlandılar, atlarına binip yola düştüler. Karanlıkta bulabildikleri izlerden Allahu Ekber dağına tırmanmaya başladılar. Biraz yükseklere çıktıktan sonra şiddetli rüzgarla karışık tipiyle karşılaştılar. Atlar güçlükle ilerliyor, kar esintileri havayı bir bulut gibi kapatıyor, birbirlerini zor görebiliyorlardı. Tek sıra olmuşlardı. Önde en gençleri Teğmen Namık, ortada Yüzbaşı Sabri, arkada Doktor Derviş atını mahpusluyordu. Uzun yamçıları kendilerini ve atlarını kavrayarak soğuktan koruyordu. Tek kaygıları kardaki ayak izlerini yitirmişti. Doktor Derviş kafasını kalın tiftik atkıyla sarmış, gözlerini, burnunu ve ağzını açık bırakmıştı. Kaşları, kirpikleri tipiyle ağarmış, ağzından burnundan çıkan buharlar donarak bıyıklarından aşağı uzanan buzdan sarkıtlara dönüşmüştü. Erzurum'dan satın aldığı tiftik çorap üstüne kalçın çekmiş, dipnot, kalçın çizme biçiminde ayak giysisi, onun üstüne de Rus lastik çizmesi giymiş olduğu halde ayak parmakları üşüyordu. Atını mahmuzlayarak ayak parmaklarını hareket ettiriyor, donmasına engel olmaya çalışıyordu. Asıl korkusu kaybolmaktı. Gözünü önünde giden yüzbaşının bozlaşan sırtından ayırmıyor, biraz da atının sağ duyusuna güveniyordu. Atın önündekilerin ardından ayrılmayacağını umuyordu. Şafakla birlikte ortalık aydınlanınca tipi de azaldı. O zaman kuşkularının yersiz olduğunu anladılar. Alayın gittiği yoldaydılar. Yürüdükleri izlerin çevresi yarıya dek karlara gömülmüş portatif kürekler, mataralar, cephane sandıkları, saman kırıntıları, yem torbaları ve binlerce donmuş savaşçı doluydu. Savaşçıların çoğu kucaklarındaki tüfeklerle yol kıyılarına uzanmış, kar kirli bir kefen gibi üstlerini örtmüştü. İlerledikçe binlerce donmuş savaşçıdan arta kalan kimi ak, kimi gri tümsekçiklere, hayvan ölülerinin, daha büyükçe tümsekçiklerinin katıldığı görülüyordu. Alayının geride bıraktığı yürekler acısı görünüm doktorun sinirlerini bozmuştu. Sağlıklarını korumak için didindiği savaşçıların böylesine ucuz, böylesine pisi pisine ölmelerini kabul etmek ağırına gidiyordu. Bedenindeki yorgunluk arttıkça sonu gelmeyen tümsekçiklerin ürpertisini daha çok duyuyordu. At üstünde duracak dermanının kalmadığını anlıyor, soğuğun uyuşturduğu bedenini saran uyku isteğini yenmeye çalışıyordu. Isı sıfırın altında 30 dereceden az değildi. Önceki günler at üstünde yaptığı kısa kestirmelere niyetlenemezdi bu havada. Gözünü bir yumdu mu bir daha açamayacağının bilincindeydi. Duygularının köreldiğini, düşünme alanının daraldığını, yaşamla ilgisinin azaldığını biliyordu. Ne açlık, ne korku, ne telaş duymaz olmuştu. 3-5 metre önünde giden arkadaşlarıyla arasına kilometrelerce uzaklık varmış gibi onlara yabancılık duyuyor, buna karşılık ölümle arasındaki mesafenin azaldığını seziyor, bu seziş korkusunu devleştiriyordu. Hava açıldı, rüzgar dindi. Bu kez güneş ışıkları karların aktığı gözlerini alıyor, bir yere bakamıyordu. Karlardan yansıyan ışıklar bazen gözleri öyle şiddetle kamaştırıyordu ki ani bir refleksle yumuyordu gözlerini. Yumduğunu fark eder etmez hızla açıyordu uyurum korkusuyla. İri iri açılmış gözleri birden ışıkla yansımayla karşılaşıyor, eskisinden beter kamaşıyor, şıpır şıpır sulanıyordu. Allahu Ekber dağını binbir güçlükle aşıp başköye yaklaştıklarında alayın arkasından giden birkaç döküntüye rastladılar. Bu perişan insanlarla birlikte Allahu Ekber dağının Kars yönündeki böğrüne yaslanmış başköye girdiler. Uçsuz bucaksız Karadeniz'inden sonra tüten bacaların görünmesi gönüllere ferahlık vermiş, cennete kavuşmuşlardı sanki. Doktor Derviş yatmaya hazırlanırken düşünüyordu. Bu mevsimde Allah-u Ekber dağını aşmakla Rus ordusunu yenmiş, Kafkasya'yı fethetmiş sayılırız. Ama ortalıkta ne Rus ordusu var ne de Kafkasya. Tek görünen Allah-u Ekber dağı canavarından kurtulabilen bir avuç savaşçı. Balkan Savaşı'nı atlatan 10. kolordu Allah-u Ekber dağı karlarına gömüldü kaldı. Sabah gün doğumundan biraz sonra binbaşı Tahir 29. Tümen Komutanı Albay Arif'in baytının çadırına girdi, selam durdu. Enver Paşa'nın emrini iletiyorum albayım. Bugünkü saldırıda subaylar önde olacak ve erleri arkalarından sürükleyeceklerdir. Albay Arif toparlanmaya çalışan birliklerine doğru yürüdü. Dünkü saldırıda yorgun düşerek ormana dağılmış bulunan savaşçılar birer ikişer ortaya çıkıyorlardı. Savaşçılar geceyi ormanda ağaçlar altında geçirmişlerdi. Çoğu yakılan ateşlerin başında gecelemiş, ateş söner de donarız korkusuyla gözlerini yummamışlardı. Ateş başı bulamayanların, şurada burada azıcık kestireyim diyenlerin heykelleşmiş cesetleri görülüyordu. Albay Arif toplanan perişan savaşçılarını içi burkularak seyrederken Enver Paşa'nın emrini yorumluyordu. Dünkü saldırının başarısızlıkla sonuçlanmasına, subayların gevşekliğinin yol açtığına inanıyordu Enver Paşa. Şimdi subayları erlerin bile önüne sürerek aklınca onları cezalandırıyordu. Subaylar öne atılınca birlikleri kim yönetecek, saldırı sırasında bölükler, taburlar arasındaki uyumu kim sağlayacaktı? Bunu dikkate almıyordu Enver Paşa. Hala Makedonya dağlarında çeteci avındaymış gibi davranıyordu. Saldırı hızla gelişti. Tümen Çerkezköy'ün batısından saldırıyordu. Subaylar ellerinde tabancalarıyla erlerin önüne düşmüş, Rus makineli tüfeklerinin ve toplarının aralıksız ateşlerine göğüs gererek ilerlemeye çalışıyordu. Albay Arif savaşçıların bunaldığını, hızla yitik vermeye başladıklarını görüyordu. Topçunun etkisiz ateşi savaşçıları korumuyordu. Tümen Kurmay Başkanı Yüzbaşı Hayrettin'e emir verdi. Hayrettin, koş topçu bataryalarının ateşini düzene sok. Albay Arif Çerkezköy'ü gözetlemek amacıyla yanına birkaç kişi alarak ön hatlara sokuldu. Savaşçılar yere yatmış ateş ediyorlardı. Fırlayıp ileri atılamayacak kadar bitkin oldukları fark ediliyordu. Tümen komutanını yanlarında gördükleri halde kıpırdanan olmadı. Albay Arif onları coşturmak istedi. Haydi aslanlarım, fırlayın, tepeleyin düşmanı. Bugün Sarıkamış'a gireceğiz. Savaşçılar yarı inanarak, yarı utanma belası saldırıya kalktılar. Geride birkaç er boş bakışlarını tümen komutanına dikmiş öylece duruyorlardı. Albay Arif tabancasını salladı. Fırlayın miskinler, yoksa vururum. Erler gönülsüz ileri atıldılar. Bitkinlikten, uykusuzluktan ve verilen yitiklerden saldırının gelişmediği görülüyordu. Albay Arif ileriye haber göndererek 87. Alay Komutanı Yarbay Fethullah ile 85. Alay Komutanı Binbaşı Sabit'i yanına çağırdı. Biraz sonra soğuktan morarmış yüzleriyle geldi alay komutanları. Albay Arif saldırı hızının kesildiğine dikkatleri çekti ve emir verdi. Hemen alaylarınızın başına dönün. Elinizde kuvvet olarak ne kaldıysa topluca saldırıya kaldırın. Albay Arif bir ağacın arkasına çökerek çarpışmaları gözetliyordu. Topçu ateşi hala etkili değildi. Yüzbaşı Hayrettin'in yaralandığını ve geriye götürüldüğünü öğrenince nedenini anladı. Topçu ateşinin düzenlenmesi için bir genç subayı gönderdi bataryaların yanına. Çok geçmeden başkanı Yarbay Şerif Köprülü ve öteki karargah subayları geldi ağacın arkasına. Albay Arif durumun kötülüğünü uzun uzun açıklamaya gerek görmedi. Sarıkamış yönüne bakılınca saldırının umutsuzluğu kolayca görülüyordu. Yalnızca son gelişmeleri özetledi. İhsan Paşa düşünceli bir tavırla karşılık vermeden dinledi. Sonra geride yere çömelmiş, soğuktan tir tir titreyen genç bir teğmeni gösterdi. Enver Paşa bu çocuğu yerini terk ettiğini görerek yakalamış. Bana teslim ederek idam edilmesini emretti dedi. Albay Arif'in gözlerinin dehşetten irileştiğini görünce eklemek gereğini duydu. Divanı harpçe sorgusu yapılıncaya kadar yanınızda kalsın. İhsan Paşa'nın soruşturma sorgu diyerek zaman kazanmak istediği anlaşılıyordu. Belki bugün bir zafer kazanılır, Enver Paşa da canını bağışlardı Teğmen'in. Teğmen 17-18 yaşlarında gösteriyordu. Zayıf yapılı sarı benizliydi. Üstünde yıpranmış ince bir kaput vardı. Ayağındaki fotin patlamış, dağıldı dağılacaktı, titreyip duruyordu. Uzun boyluya benziyordu. Soğuktan büzülmüş, boynunu içine çekmiş olduğundan boyu pek belli olmuyordu. Albay Arif Teğmen'i tanımıştı. Paşam dedi, bu çocuk seferberlik ilan edildiğinde harp okulunun son sınıfındaymış. Gönüllü olarak savaşa katılmak için başvurmuştur, bize gönderdiler. Tümenin en genç Teğmen'idir. Savaşın başından beri takım komutanıdır, şimdiye dek iyi hizmeti geçmiştir. Yarbay Şerif bunları duyunca çok duygulanmıştı, Teğmen'in yanına giderek sordu. Oğlum, Enver Paşa seni neden yakaladı? Çelimsiz Teğmen'in bakışlarında korkaklıkla suçlanmanın utancı vardı. Kendini savunmak istemeyen bir tutum içindeydi. Ne söylesem bana inanmayacaksınız havasına kapılmıştı, susuyordu. Yarbay Şerif sorusunu tekrarladı. Seni neden yakaladı? Sözleri yarbayın ağzından çıkar çıkmaz genç Teğmen birden irkildi. Bu sözlerin ağırına gittiği anlaşılıyordu. Soğuktan kısılmış sesiyle hırıldar gibi karşılık verdi. Efendim, bir hafta önce takımımda 40 kişi vardı. Çok yitik verdik yollarda. Sabah Çerkezköy'e doğru saldırıya başladığımızda 10 kişiydik. Hep birlikte ileri atıldık. Ruslar inatla direniyorlardı. Zor ilerliyorduk. Çerkezköy'e yaklaşınca şiddetli ateşle karşılaştık. Erlerimin hepsi şehit düştü. Tek başıma kaldım. Ne yapacağımı şaşırdım. Alay komutanını ararken biraz soluk almak için bir ağacın dibine oturdum. Ön atlara gelen Enver Paşa Hazretleri beni orada buldu. 35. Ayrımın sonu. Sayfa 333.